Arkadaşlar merhaba, ismim Fatih Karaloğlu, Çözüm Park Bilişim Portalı'nın kurucu üyesi ve aynı zamanda portal yöneticisiyim. Mayasoft Bilişim Hizmetleri'nde kıdemli sağ danışmanı olarak çalışmaktayım ve aynı zamanda Microsoft'un 2010 senesinden beri MVP ünvanına sahibim. Oturuma başlamadan önce ses ve görüntüde gerekli kontrollerimizi gerçekleştirmiştik. Ses ve görüntüde herhangi bir problem olmadığını düşünüyorum ve bu şekilde yola devam ediyorum. Durum bildirimlerinize son kez baktığımda herkesin şu anda yeşil olduğunu görmekteyim. Eğer ki oturum içerisinde ses ve görüntüde bir problem yaşarsanız hızlı bir şekilde oturumunuzu kapatıp tekrardan bağlantı yapmanızı isteyeceğim. Çünkü şimdiye kadar yapmış olduğumuz testlerde ses ve görüntüde herhangi bir problemimiz yoktu. Bugün sizlerle konuşacak olduğumuz konu nedir? Virtualization Platform Comparison, yani sanal platformların karşılaştırmasını ele alacağız. Bugün yapacak olduğumuz web seminerimiz içerisinde herhangi bir demoya yer vermeyeceğim. Yapacak olduğumuz web seminerimiz içerisinde Microsoft'un sunucu sanallaştırma ürün ailesi içerisinde bulunan Hyper-V Server'ın gelişimini ve günümüzde yeni özellikleriyle birlikte ne şekilde kullanmamız gerekiyor? Bunları inceliyor olacağız. Şu anda oturuma başlıyorum. Görmüş olduğunuz tablo eski bir sunumdan alınmış olup Hyper-V servislerinin, Hyper-V Server'ının ölçeklenebilir özelliklerini Windows Server 2008 üzerinde bulunan Hyper-V'nin sahip olmuş olduğu kapasiteyi, 2012'deki büyüme oranını ve gelecekte ne kadar büyüyebileceğini tablosunu görmekteyiz. Söylediğim gibi bu tablo eski. Bundan bir sonraki tablodaysa 2016, Hyper-V Server 2016 ve Windows Server 2016'nın sahip olmuş olduğu değerleri sizlere paylaşıp dünden bugüne ölçeklenebilir özelliğinin ne şekilde büyüdüğünü sizlere aktarıyor olacağım. Elbette ki sunum buradaki rakamlarla sınırlı değil. Aslında bu rakamların bizler için çok fazla bir öneminin olmadığını sizlere vurgulamak istiyorum. Sunumdaki asıl neden, anlatmak istemiş olduğum şey, sanallaştırma ilk çıktığından beri sizlere söylemiş olduğum, birçok eğitimimde ve seminerlerimde söylemiş olduğum, sanallaştırmayın. Plansız, programsız, herhangi bir ölçeklendirme yapmadan sanallaştırma işlemini gerçekleştirmeyin sloganımı tekrar etmek istiyorum. Burada ekranda görmüş olduğumuz kaynaklar, yani bir Hyper-V host sunucusunun sahip olmuş olduğu, en fazla çıkabilecek olduğu kaynakların rakamsal değerlerini görebilmekteyiz. Yani burada ilk ekranda bahsetmiş olduğu Windows Server 2008 R2 sistemi host seviyesinde 64 adet logical prosesör, 1 TB'a yakın fiziksel memori ve host başına her bir host için atanabilecek olan virtual prosesin 512 adet olduğunu görebilmekteyiz. 2012'de bu biraz daha gelişti. Logical Process 64'ten 320'ye çıktı. Gelecekte bunun 5 katı olabileceğinin bilgisi bizlere verildi. Physical Memory ihtiyacı 1 TB'dan 4 TB'a çıktı. Gelecekte bunun 4 kat daha fazla olabileceğinin bilgisi bizlere aktarıldı. Söylediğim gibi sunum eski bir sunum. Yeni sunumu ilerleyen slaytlarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve diğer kaynakların rakamları görebilmekteyiz. Aslında bizler bugüne kadar, Windows Server 2016'ya kadar sürekli olarak bu rakamlarla bizlere aktarılmak istenen bilgileri aldık. Bizlere duyurulmasını istenilen bilgileri duyduk. Bu rakamların içerisindeki bilgileri detaylı olarak ihtiyacımız çerçevesinde inceleyebildik mi? Bu sunum içerisinde bunları konuşuyor olacağız. Ne demek istiyorum? Şöyle bir örnek vereyim. Kıyaslamaları gördüğümüz zaman, bu sadece bizim sektördeki kıyaslamalardan bahsetmiyorum. Birçok sektörde yapılan kıyaslamalardan örnek veriyorum. Örneklerden bir tanesi şu mesela. A arabası sıfırdan 100'e 9,8 saniye içerisinde çıkıyor. B arabası sıfırdan 100 kilometreye 9,7 saniye içerisinde çıkıyor. Ve bunun sonrasında şu deniliyor. Evet, B arabası A arabasından daha hızlıdır. Ya sonrası? 10. saniyeden sonra yaşayacak olduğumuz herhangi bir kaza durumunda B arabası A arabasına göre daha güvenli mi? Bunların araştırmasını ne oranda yaptık? Bizlere bugüne kadar aktarılan buradaki hyper-V ölçeklendirme şemasını gördüğümüz zaman bu bilgiler aktarıldı. Rakip firma tarafından da bunlar yapıldı. Diğer sonucu sanallaştırma ürünlerini gerçekleştiren firmalarda benzer sunumları yaptı. Bizim ürünümüz X sayısında fiziksel memoriyi, Y sayısında sanal işlemciyi desteklemektedir denildi. Şunu sormak istiyorum. A arabası ile B arabasındaki örneği verdim ya. Bizler B arabasını kullanabilecek olduğumuz yola sahip miyiz? Taşlamıza, köyümüze o arabayı kullanabilmemiz için yol yapıldı mı? Bunu kendimize bir soralım. Söylemek istediğim şu. Evet, Windows Server 2008 R2'den bahsediyorum. Şu anda güncel 2016 işletim sisteminden bahsetmiyorum. 2008 işletim sistemi her bir VM için Virtual Process olarak 4'ü support ediyordu eskiden. Şimdi ise 64 adet sanal işlemciyi destekleyebilir duruma geldi 2012'de. 2016'da bu daha da ilerledi. Memoriye bakalım. Eskiden Windows Server 2008 R2'de bizler bir sanal sunucuya toplamda 64 GB'lık virtual memory atarken 2012'de 1 TB'a kadar atayabildik. Yani bu şu anlama geldi. Bir sanal sunucu 1 TB'lik bir memoriyi destekleyebilir duruma geldi. Ve bu 2016'da daha da gelişti ve gelecekte planlanan şey 16 katı kadar büyümesi planlanmakta. Biraz evvel ne dedim? B arabasını satın aldık. B arabasını kullanabilmemiz için yeterli yolumuz köyümüze geldi mi? Bizler bu B arabasını gerçekten ihtiyacımız var mı? Hani tekrardan sunumun başında söylemiştim ya, birilerinin bizlerin duymasını isteyecek olduğumuz şeyleri bizlere söylediler. Burada ne demek istiyordum? Şunu söylüyorum. Bir sanal sunucumuz eğer ki 1 TB bir memori istiyorsa, Virtual Memory CPU olarak da 64 adet Virtual CPU'ya ihtiyaç varsa, bizler şöyle gösteriyorum. 1 TB'lık memorisi olan 64 adet Virtual CPU'su olan bir makineyi gerçekten sanallaştırmaya ihtiyacımız var mı? Bunu kendinize sormanızı istiyorum. Şunu düşünün. 1 TB'lik bir memoriyi eğer bizler sanallaştırma platformu içerisinde barındırırsak, bu sanal platform içerisinde bulunan sanal sunucunun gerçekten ihtiyaç duymuş olduğu diğer özellikleri, yani bizlerin gerçekten duymaya ihtiyacı olan şeyler nelerdir? Sanallaştırma platformunun fiziksel platformlara göre sağlamış olduğu avantajlar. Kesintisiz canlı aktarım, Snapshot özelliğinin alınması ki parantez içerisinde söylüyorum Snapshot almayın. 2016'da da bununla ilgili gelişimler var. Bu gibi özellikleri gerçekten 64 adet işlemcisi olan ve 1 TB'lik memoriye sahip olan bir makineye uygulayabilir miyiz? Sorumuz bu. Ve sanal platformun bizlere getirmiş olduğu avantajları dört dörtlük %100 olarak kullanabilecek miyiz? Sorumuz bu. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada bizlere aktarılan rakamlar pazarlama stratejisiydi. Biz bunları duyduk. Zaten şöyle bir örnek vereyim. Windows Server 2008'den bahsedeyim. Hyper-V'nin ilk ortaya çıkmış olduğu zaman dilimine geri dönelim. Windows Server 2008 üzerinde bulunan Hyper-V'yi müşterilerimize gidip anlattığımız zaman, projelere girmeye başladığımız zaman konuşuyorduk. Buradaki ölçeklendirmenin çok daha düşükleriydi. Bizler buradaki ölçeklendirmelerden ziyade şuradan doğruyorduk. Hatırlıyorsunuz, Windows Server 2008 zamanında Live Migration diye bir özellik yoktu. Birçok müşterime gitmiş olduğum zaman canlı aktarım yapabilecek miyim? Ben bir tane sanal sunucuyu hiçbir kesinti olmadan cluster kümem içerisindeki A hostumdan B hostuma başarılı bir şekilde aktarım yapabilecek miyim diye soru geliyordu. En temelinden sanal platformun bizlere sağlamış olduğu en büyük avantajlardan bir tanesiydi. Cevabımız hayır oluyordu. Windows Server 2008 piyasaya ilk çıkışıydı. Bundan daha önceki sunucu sanallaştırma ürünü olan Virtual Server 2007'de ve Virtual Server 2005'te bizler çok gol yemiştik. Çünkü Virtual Server 2005 olsun, Virtual Server 2007 olsun fiziksel bir işletim sistemi üzerinde çalışıyordu. Yani altında çalışan katman Windows Server 2003'tü. Ve Windows Server 2003 üzerinde sanal platform olaraktan işletim sistemi üzerinde virtual serverlar çalışıyordu. Windows Server 2008 ve Hyper-V Server'la birlikte sunucu sanallaştırma platformu işletim sisteminden ayrıldı. Bizler 2008 ile birlikte artılarını eksilerini sunarken bu gibi avantajlarını söylüyorduk. Ama 2008 sanal platform için hazır değildi. Çok iyi hatırlıyorum. 2008 ilk çıktığı zaman Hyper-V Server'ın 1.0 sürümüyle yapmış olduğum proje toplantıları, girmiş olduğum müşteri organizasyon sayısı çok fazlayken yapmış olduğum proje sayısı 2 idi. Bu ne anlama geliyor? Ve bu yapmış olduğum bu iki projede de müşterilerimizle konuşmuş olduğumuz sizler bu ortamı şimdilik test ortamlarında kullanın. Gelecek olan işletim sistemi için ileride çok sağlam, çok kaliteli bir şekilde gelecek. O mimari için hazır olsun diyordu. Yapmış olduğum Windows Server 2008 R2'siz versiyondaki Hyper-V projesi 2 iken R2 ile birlikte aradan 2 sene geçtikten sonra bu proje sayısı 27'ye çıkmıştı. Çünkü R2 ile birlikte yetenekler artık büyümüştü. Yani şu yeteneklerle birlikte bu tablo içerisinde gözükmeyen Windows Server Core üzerinde çalışması, işletim sisteminden ayrılması, Live Migration özelliğinin gelmesi, Shared Storage'lerin kullanılması gibi özelliklerle 2008 R2 ile birlikte yapmış olduğumuz projeler artış göstermişti. Ve zaten Hyper-V organizasyonlarının mevcut şirket organizasyonlarına girişini gördükten sonra Gartner'ın raporlarına da baktığımız zaman çıtanın birden yükseldiğini, rakip ürünlerinin sahip olmuş oldukları fiyat politikalarında %50 indirimlere gittiğini hatırlıyor olmanız gerekiyor. O dönem 2008 R2 ve özellikle 2012 döneminde bunlar çok fazlasıyla konuşuldu. Yani söyleyecek olduğum şeyler geçmişte bizlere çok aktarılan bu değerlere çok bağımlı kalmayın. Bir teknik mühendis olarak, bir teknik adam olarak bu değerlere benim gerçekten ihtiyacım var mı? Bu soruyu kendinize sormanızı istiyorum. Herhangi bir sunucu sanallaştırma platformunu organizasyonunuz içerisine dahil etmeden önce. Zaten 2016'da bu değerler şurada görecek olduğunuz gibi tahmin edemeyeceğiniz boyutlara geldi. Bunları da karşılıklı olaraktan biraz sonra inceleyeceğiz. Ve sunum içerisinde sadece bu rakamlarla sunumu bitirmeyeceğim. Çok fazla değinmeyecek olsam bile Windows Server 2016 Hyper-V servisi veya ücretsiz sürümü olan Hyper-V Server ile birlikte yeni ne özellikler var bunlara bakacağız. Zaten yeni özellikler aktarılırken şuradaki değerler hiçbir sunumda yer almıyor. Çünkü bunlar 2012 için de fazlasıyla yeterliydi. Bizlere duyması gerekmiş olduğu şeylerin farklı şeyler olduğunu artık sunumları hazırlayan, ürünün satışını gerçekleştiren kişiler de anlamış oldular. Evet, bir sonraki sunuma geldik. Böyle bir sunum yok demiştim. Şuradaki Windows Server 2016 Hyper-V bölümü en sağ tarafta görmüş olduğunuz değerleri ben sunumun içerisine kendim iliştirdim. Ve şuradaki ünlemleri de manuel kendim koydum. Bir önceki sunumu hatırlayın. Burada gelecekte olacak olan şeyler yazıyordu. Sadece bir düzenleme yaptım slide'da. Bu slide'da neler var? Bakın, biraz evvel neyi sormuştum size? Mouse'da bir kilitlenme yaşadım. Şu anda tekrardan devam ediyorum. Biraz evvel sormuş olduğum şey şuydu. Bir sanal sunucumuz eğer 1 TB memoriye sahipse 64 GB'lık bir virtual CPU'ya sahipse bu sunucuyu gerçekten sanallaştırır mıyız? Veya sanallaştırmanın bizlere sağlamış olduğu avantajları bu sunucu için kullanabilir miyiz? Sormuş olduğum soru buydu. 2016'ya bakalım. 2016'da gelişim göstereceğini söylemiştik. Ne olmuş? Host seviyesinde logical prosesör Windows Server 2012'de 320 iken 2016'da 512'ye kadar yükselmiş. Fiziksel memori 4 TB atamasını gerçekleştirirken şu anda 24 TB'ı bir host üzerine verebilir duruma gelmişiz. Virtual işlemci host seviyesinde herhangi bir artış yokken bir VM'e bakın bu bölüme özellikle bakın. Bir VM için atanacak olan işlemci sayısı 2012 harikli 64 iken 2016'da 240. Memori kullanımı her bir VM için atanacak olan memori boyutu 1 TB'dan 12 TB'a kadar çıkmış durumda. Şunu sormak istiyorum. 64 GB'lık bir virtual prosesi bizler bir sanal sunucuya atamayı düşünürken 240 GB'lık bir memoriye bir sanal sunucuya atar mıyız? Atamasını gerçekleştirdik. Sanal platformun ihtiyacı olan Live Migration'ı gerçekten yapabilir miyiz? Ve buradaki ünlemlere bakmanızı istiyorum. Teknik dokümanlarda bugüne kadar sürekli olaraktan şunlara bu tablolar verildi ama bu tablonun alt kırılımları ile ilgili herhangi bir araştırma yaptık mı? Şuradaki linke gidip link içerisindeki bu ünlemin ne anlama geldiğini sizlere aktarmak istiyorum. Güncel bir sunum sayfa olduğunu görebilmektesiniz. Biliyorsunuz bir hafta 10 gün önce Windows Server 2016 çıktı ve Windows Server 2016'nın yetenekleri ile ilgili bir sayfa. Burada memoriyi mesela bizlere söylemiş olduğu tablo içerisinde 12 TB. Ama açıklamaya baktığımız zaman bu 12 TB'ın Generation 2 sanal sunucuları için olduğu söyleniyor. Benim sanal sunucum Generation 1 ise eğer 12 TB'ı veremeyeceğim. Sunum içerisinde bununla ilgili herhangi bir bilgi yok. O sebepten ötürü sunumlar içerisinde bize aktarılan bilgilerden ziyade nelere ihtiyacımız var bunlara bakmamızı istiyorum. Eğer ki benim sahip olmuş olduğum makine Generation 1 ise 12 TB'lık bir memori atamasını bunlara gerçekleştiremiyorum. Bu sadece göstermek istemiş olduğum özelliklerden bir tanesi. Diğer taraftan Generation 1 ve Generation 2 işletim sistemi versiyonları. Zaten makale içerisinde baktığınız zaman da direkt Generation 1 ve Generation 2'nin karşılaştırmaları bulunmaktadır. Bizler hangi sürümü seçmemiz gerekiyor? Buradaki kaynaklara bakarak bizim kullanmamız gerekli olan Generation 1 mi, Generation 2 mi? Bu iki sürüm arasındaki farklar nelerdir? Bunları incelememiz gerekiyor. İki sunum sonra sanal platformlar içerisinde çalıştırılan sanal sunucular üzerine bir web semineri düzenliyorum. Orada daha detaylı anlatacağım bunu. Ama bu tablo içerisinde Generation 1 ve Generation 2'yi çalıştırabilecek olan sunucuları görüyoruz. Örnek vermemiz gerekirse Windows 7 Generation 2 olaraktan çalışamıyor. Windows 7 makinesine veya bu platform içerisinde bulunmayan Windows Server 2008, pardon, gözüküyor. Windows Server 2008 R2'ye bizler sunum içerisinde gözüken 12 TB memoriyi verebilecek miyiz? Burada alt kırılımlarına baktığımız zaman veremeyeceğimizi görebilmekteyiz. Bunların kısıtlamalarını hatırlayacak olursanız Windows Server 2008, Windows Server 2012 ve R2 sunucu sanallaştırma platformlarındaki tablolarda da gördük. Orada yazıyordu işte Windows Server 2012 64 GB'lık memoriye kadar desteklemektedir. Ama müşterimizin kullanmış olduğu sanal sunucu işletim sistemi 32 bitti veya Windows Server 2003'tü. Parantez içerisinde buradaki bahsetmiş olduğum sanal işletim sistemlerinin sanallaştırmayla hiçbir ilgisi yok, sadece kendi kapasiteleriyle ilgili sorundan ötürü bizlere vaat edilen hiçbir kaynakların atamasını gerçekleştirememiştik. Eskilerden beri söylemiş olduğumuz bir şey vardı. Eğitimlerde, seminerlerde, müşterilerimizde söylediğimiz, tekrar ediyorum, sanallaştırmayın. Plansız, programsız herhangi bir sanallaştırma işlemine girişmeyin. Çünkü planlamamış olduğunuz şeylerden ötürü çok fazla gol yiyecek olduğumuz nedenler oluyordu. Ve şunu da tekrar etmek istiyorum. Her bir sanal platforma, sanal sunucuyu deploy ederken o sanal sunucuya sanal sunucuymuş gibi davranmayın. O sunucuya sanki bir fiziksel sunucuyu vendor'dan, HP'den, IBM'den, Dell'den satın alıyormuş gibi sanal platformu yöneten kişiden gerekli kaynakları istememizi, planınızı, programınızı buna göre yapmanızı önermekteyim. Yani buradaki Generation 1 ve Generation 2'de hangi işletim sisteminin ne kadar kaynak kullanılabileceğini, hangi değerlerde atama yapabileceğinizi, hangi sanal platform desteğini kullanabileceğini detaylı olarak da görebilmektesiniz. Bu sayfada zaten Microsoft'un TechNet üzerinde yayınlanan official website'ıdır. Sunuma geri dönüyorum. Orada bir problemimiz var mı? Bir problemimiz de yok. Sunuma geri döndüm. Slide içerisinde bahsedilen sistem gereksinimleri, host ve virtual memory tarafında gerekli iyileştirmelerin yapıldığını söyledik. Şuradaki değerleri de tekrar etmek istiyorum. Ne olduğunu bahsedeyim. Bunlar Hyper-V'nin yeteneklerinden ziyade bunlar Windows Server 2016'nın sahip olmuş olduğu yeteneklerdir. Host demiş olduğum şey fiziksel bir kaynaktır ve Windows Server 2016 bu değerlere desteklediği için otomatik olarak paralelinde Hyper-V Server'da bu yetenekleri kullanabilmektedir. En güzel taraflarından bir tanesi cluster sayısı. Herhangi bir gelişim yok. Windows Server 2008'de de 16 nodluydu. Windows Server 2012'de ve R2 2016'daysa bu sayı 64 adete kadar desteklenmeye devam etmektedir. hikayenin sonu. Hikayenin sonunda da zaten bizlere söylenmekte. Ölçeklenebilir tarafa çok fazla dikkat etmeyin. Yeteneklere, yeteneklerde neler var? Bunlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum. Ability bölümünde. Şu an için Windows Server 2016, 2008 R2 ve 2012'de de bunlar yapılmıştı. Dynamic Memory ihtiyacı. Özellikle bir önceki sunumda neleri gösterdik? Bir önceki sunumda 8000 adet VM'i, yani 64 nodundan oluşan bir cluster kümesi içerisinde 8000 adet sanal sunucumuz varsa Dynamic Memory ihtiyacı kaçınılmaz oluyordu. Özellikle Windows Server 2008 ile 2008 R2 ile birlikte dönüşüme başlayan VDI prosesörü, VDI projeleri 2012 ile birlikte Microsoft'un 2012 ve 2012 R2 ile birlikte çok fazlasıyla kullanılmaya başlandı. Ve bununla birlikte de VDI platformunda çalışan son kullanıcı işletim sistemi olan Windows 8 ve Windows 7'nin son sürümleri sanal platformlar içerisinde çalıştıkça Dynamic Memory'nin ihtiyacı gelişti. Bu 2012 R2'de kullanabilir duruma geldiğinde 2012 ve 2016 ile birlikte bu Dynamic Memory özelliği de gelişim bulunmaktadır. Makine canlı olarak çalışırken mesela 2016 yeniliklerinde neler var diye soracak olursanız Dynamic Memory tarafında bir gelişim oldu. Burada ne yapabiliyoruz? Makine canlı çalışırken dışarıdan bizler memorisini arttırdığımız zaman veya azalttığımız zaman direkt olarak da çalışabilmekte. Pass-through olarak hosta yapmış olduğumuz işlemler anlık olarak saniyesinde sanal işletim sistemine geçmekte. 2012'den 2016'ya geçişi yapabilmek için ne yeni derseniz bu gelen yeni özelliklerden bir tanesi mesela. 2012 R2'de değişimin algılanabilmesi için restart olması gerekirken sanal sunucunun 2016'da bu gereksinim ortadan kalktı. Live Migration Compression işlemleriyle ilgili gelişmeler var. Ve özellikle SMB 3.0, Windows Server 2016 ile birlikte iyileştirilen SMB cihazları üzerinde file sharing edilmiş olan sanal sunucuların live migration işlemleri kesintisiz bir şekilde yapılmaya başlandı. Storage tarafında gelişmeler var. Başka anlatabilecek olduğumuz burada bahsedilmeyen Snapshot özelliği tarafında göremediğimiz Snapshot özelliği tarafında gelişmeler var. Sunumdan gitmeyelim. Şuradaki linki tıklayarak özet olarak Hyper-V tarafındaki yenilikler nelerdir? Onlara bakalım diyorum. Compute taraflarını inceleyeceğim. Sanal sunucu çalışırken bizler nasıl VM'i hızlı bir şekilde memorisini arttırıp düşürebiliyorsak eğer aynı şekilde 2016 ile birlikte makine çalışır durumdayken network kartını atayabilir ve çıkartabilir duruma geldik. Yani makineyi sanal sunucumuzu hiçbir şekilde restart etmeden Puppet özelliğiyle network adaptörlerini kapatıp pardon bağlayıp disconnect edebilir duruma geldik. Ama burada gördüğünüz gibi aşağıda gene sınırlandırmalar var. Biz bu özellikleri Windows Server 2016 veya Windows 10 sanal işletim sistemleri için yapabileceğiz. Şu özellik Puppet Network Kart özelliğini Windows Server 2008 veya Windows Server 2012 sanal sunucularımız için gerçekleştiremeyeceğiz. Bu gelen yeni özelliklerden bir tanesidir. Integration Services özellikleri, yani bir sanal sunucuya Bu integration servisleri yüklemediğim sürece sanal sunucu kendisini sanal servermuş gibi göremiyordu. Windows Server 2016 ile birlikte gelen yeni özelliklerden bir tanesi, Windows Update'in içerisine integration servislerini güncelleştirme özelliği geldi ve bizler Windows Update üzerinden third party bir update yönetim aracı kullanmadan SSEM veya organizasyonunuz içerisinde kullanmış olduğunuz update management serverlarından bağımsız olarak Windows Update üzerinden integration servislerini update edebilir duruma geldik. Bunu nereye bağlayacağım? Compute servisleri içerisinde gelen yeniliklerden bir tanesi var. Rolling Hyper-V Cluster Upgrade. Bu nedir? Bugüne kadar görmediğimiz özelliklerden bir tanesi. A versiyonuna sahip bir host ile B versiyonuna sahip bir host. Yani mevcut cluster kümemiz içerisinde Windows Server 2012 R2 varsa eğer bu kümeyi hiçbir şekilde bozmadan Windows Server 2016 hostunu aynı küme içerisine dahil edebilir duruma geldik. Yani iki farklı işletim sistemine sahip iki farklı host aynı küme içerisine barınabilir ve cluster kümesi içerisinde bulunan sanal sunucuları eski sürümden yeni sürüme aktarabilir duruma geldik. Bu özellik ile bir önce bahsetmiş olduğum Windows Update Integration servis özelliği ile birlikte entegre edildiği zaman kesintisiz bir şekilde 2012'den 2016 platformuna upgrade işlemlerini yapabilir duruma geldik. Yani sanallaştırma platformu bizlere neler sağlıyor demiştik. Tabloda göremediğimiz ölçeklerin haricinde, değerlerin haricinde bu özellik ile bizler sıfır kesintiyle iş kritik sunucularımızı eski sürümden yeni sürüme aktarabilir ve integration servislerin update'i ile sen artık Windows Server 2012 host üzerinde değil, Windows Server 2016 host üzerinde çalışabileceksin diyebiliyoruz. Rolling Update ile ilgili sorular çok geliyor. Rolling Update ile ilgili en önemli tiki sizlere söylemek istiyorum. Windows Server 2012 üzerinde çalışan bir sanal sunucuyu 2016'ya aktardıktan sonra artık 2016'dan 2012'ye geri dönüş yok. O sanal sunucunun içerisinde integration servisleri update edildiği için geri dönüş yok. Ama şöyle bir ipucunu vereyim. Virtual Server 2007'den Hyper-V'ye geçişlerde benzer sıkıntıları yaşamıştık mesela. Taşınamayan sanal sunucularımız vardı. Özellikle Legacy demiş olduğumuz 2003 işletim sistemlerinde çok yaşıyorduk bizler bunları. Eğer ki 2016 tarafında sıkıntıyı yaşadınız veya bir problem gördünüz, mimarinizde bir sıkıntı var. Integration servislerini sanal sunucu içerisinden kaldırdığınız zaman eski platform içerisindeki integration servislerini yükleyerek kesinti yaşamak şartıyla geri dönüşü de yapabiliyorsunuz. Bu TechNet üzerinde yayınlanan official bir bilgi değildir. Sadece yaşayacak olduğunuz problemlere karşı almanız gerekli olan önlemlerle ilgili bilgi vermek istedim. Gelen bir başka özelliklerden bir tanesi. VHDX kullanımını gerçekleştiriyorsak eğer Shared Virtual Hard Disk özelliğini kullanabilir duruma geldik. Shared Virtual Hard Disk özelliği ile birlikte Windows Server 2016 ile birlikte yeni bir disk formatı geldi. Eskiden ne vardı? Virtual Hard Disk vardı, VHD. 2012 ile birlikte VHDX özelliği geldi. Yani şuradaki uzantıyı aldı. Bizler 2012 mimarisinde VHD'yi VHDX'i kullanabilir ve VHD'den VHDX'e convert işlemlerini yapabildik. 2016 ile birlikte VHDXS özelliği geldi. Yeni bir özelliktir. Shared Virtual Hard Disk'i bizler sanal platform içerisinde çalışan birden fazla sanal sunucuya paylaştırabilir duruma geldik ve Guest Cluster özelliğini bu platform içerisinde kullanabilir duruma geldik. Windows Container ve Windows Container ile birlikte Hyper-V Container özelliği geldi. Özellikle developerların yapacak olduğu yazılım geliştirmelerine cevap veren Windows Container özelliği Hyper-V Container ile birlikte izin verilir duruma geldi. Söylediğim gibi sunumun asıl amacı Windows Server 2016 Hyper-V yenilikleri değil. Sanal platformların karşılaştırmaları, doğru karşılaştırmaların yapılması ve doğru karşılaştırmalar yapılarak ihtiyaçlarımıza doğru cevapların alınmasını planlamıştık. Sunuma tekrardan dönüyorum. Bu kaynakları teknik üzerinden sizler de erişim sağlayabilirsiniz. Zaten çok güncel bir kaynak bu. 2016'nın yeniliklerinden bahsediliyor. Bizim de yol haritamız içerisinde var. Windows Server 2016 çıkalı henüz 10 gün gibi bir süre oldu. Çok kısa bir süre içerisinde yayınlandı. Bizler de kendimizi güncelleştiriyoruz. 2016 ile ilgili planlamış olduğumuz zaten seminerler, makaleler ve eğitimler, sınıf eğitimleri de yapılmakta. Bunları çok detaylı bir şekilde her bir konu bazlı videolarını ve kaynaklarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ben tekrardan sunuma geçiyorum. Nano Server'dan bahsetmek istiyorum. Nano Server'ı zaten eskiden beri biliyorduk. Şu iki tane vardı. Evet. Bu slide üzerinden konuşacağım. Bizler biraz evvel sunumun ikinci slaytında söylemiştim. Virtual Server'dan Hyper-V'ye geçerken kaynaklarda çok fazla bir gelişim yoktu. Ama gelişim neydi? Virtual Server bir Windows işletim sistemi üzerinde hizmet ediyordu. Yani sanallaştırma platformunun isteklerini bir düşünün, ne vardı? Donanım vardı. Donanım üzerinde bir sanal platform kernel'ı vardı. Ama Virtual Server'ı hatırlayın. Donanım vardı. Donanım üzerinde bir Windows işletim sistemi vardı. Windows işletim sistemi üzerinde sanallaştırma platformu vardı. Virtual Server'da Hyper-V'ye geçiş yaparken kazanmış olduğumuz en büyük artı buydu işte. Bizler artık bir Windows işletim sistemine bağımlı değildik. İstersek Hyper-V servisini kuralım, istersek Hyper-V server'ı kuralım. Hangi platformu kurarsak kuralım, karşımızda bir Windows işletim sistemi olsa bile bizler Hyper-V servisi, yani Windows server üzerinde çalışan Hyper-V rolünü best practice olarak kurduğumuz zaman bir Windows işletim sistemine bağımlı değildik. O artık bize gözüktüğü gibi bir Windows işletim sistemi değil, donanım üzerinde Hyper-V platformu çalışan bir sunucu sanallaştırma platformuydu. Bu güvenlik seviyesinde bizlere kazandırılmış olan çok büyük bir avantajdı. Artık bizler OS seviyesinde atakta, OS seviyesindeki update'te, OS seviyesinde yaşayacak olduğumuz herhangi bir nedenden ötürü sanal sunucularımızda kesinti ve kayıp yaşamıyorduk. Tabii ki doğru konfigürasyonun yaptığımız süre içerisinde. Microsoft 2008'den beri sürekli olarak bizlere şunu söylüyor. Windows Server 2008 Hyper-V platformunda çalıştırdığın zaman Server Core üzerine kur. Sormak istiyorum. Hyper-V kullanan, bu videoyu izleyen ve bu seminer içerisinde bulunan kişiler Hyper-V kullanılıyorsa eğer hangimiz Server Core üzerine kurulumunu gerçekleştirdi? Birçok müşterime bunu push ettim. Birçok müşterime bunu bu şekilde kuralım dedim. Yapanlar oldu. Yönetim zorlukları nedeniyle yapmayanlar oldu. 2008 üzerindeki Server Core kurulumu biraz zahmetliydi. Kurduğumuz zaman yönetim zorlanıyordu. 2012'de bu ihtiyaç da gelişti. With GUI ve Without GUI olmak üzere bileşenlerin alınması. 2012 üzerinde Server Core kullanmadığı sürece GUI dönüşüm işlemleri yapılıyordu. 3-4 komut ile GUI'siz kurulum yapılan bir işletim sistemi GUI'ye, GUI'li kurulum yapılan bir işletim sistemi GUI ise GUI size dönüş yapıldı. Bununla ilgili zaten yayınlamış olduğum 4 farklı video var. Canlı olaraktan ben işlemleri gerçekleştirmiştim. Bu işsiz olaraktan bir kurulum yapıyorum. Orada makinemi yönetiyorum. Problem yaşıyorum. Yaşamış olduğum problemi GUI olmadığı için çözemiyordum. GUI'ye ihtiyacım vardı. 3 tane hazır komut ile GUI'yi yüklüyordum. Problemi çözüyordum ve tekrardan GUI'siz yönetimi gerçekleştirebiliyordum. 2012'de bulunan bu GUI'li yönetim ve GUI'siz grafik arayüzünden bahsediyorum GUI derken, yönetim 2016'da da devam etmekte. Bizler Server 2008 Windows Core'da, 2012 Windows Core ve GUI'siz işletim sistemlerinde neler kazanıyorduk? Performans kazanıyorduk. Neler kazanıyorduk? Güvenlik kazanıyorduk. Yani ihtiyacımız olmayan birçok rol ve servisinin ihtiyaç duymuş olduğu update'lerden ötürü kesinti yaşıyorduk ve kullanmadığımız birçok özellikten ötürü atak yiyorduk. Bu sebepten ötürü Hyper-V Server'ı ve desteklenen diğer rolleri herhangi bir şekilde Server Core üzerine çalışabiliyorsa çalıştırın diyorduk. Bunun içerisinde Active Directory servisleri vardı. Bunun içerisinde File Server özellikleri vardı. Yani Windows Server'ın sahip olmuş olduğu 18 rolün toplamda 8 rolü Server Core üzerinde çalışabiliyordu. Ve halen daha devam etmekte. Şiddetle önerim şudur: Hyper-V platformlarınızı GUI'siz ve Windows Core'lu sürümlerinizde yüklemeniz. 2016'da ne geldi? Nano Server. Nano Server'dan bahsetmiş olduğumuz özellik şudur: Just Enough OS özelliği. Ne yapıyor bu? Bizler sadece yönetebilecek olduğumuz kadar bir bileşeni yüklüyoruz donanım üzerine. Bu donanım üzerine gerekli yükleme işlemlerini yaptıktan sonra Hyper-V'yi yükleyeceksek Hyper-V'nin bileşenlerini yüklüyorduk. Just Enough OS. Aslında biz bunu biliyorduk. 2016 ile birlikte gelmedi. Bu eskiden beri olan bir sunucu özelliğiydi. Neydi? 2008'de Hyper-V 2.0, 2012'de Hyper-V 3.0 servisi değil, Hyper-V Server'ı. Yani şuraya dikkat etmenizi istiyorum: Hyper-V formatları. Hyper-V'nin hangi formatları var? Bunları konuşuyoruz işte bu bölümde. Just Enough OS, Nano Server katmanında. Bizler platformumuz içerisinde bir Hyper-V Server kurduğumuz zaman, ki bu Hyper-V Server ücretsizdir, hiçbir para ödemesini gerçekleştirmeden sahip olduğumuz, ihtiyaç duymuş olduğumuz sunucu sanallaştırma platformunu yapabiliyorduk. Aynı Windows Server rolde olduğu gibi. Hyper-V Server şu anda 2016'nın sahip olmuş olduğu Just Enough OS özelliğine sahip olan Nano Server özelliklerine sahipti. Platformda sadece ama sadece Hyper-V Server vardı. Bir takım komut işletim sistemleriyle bu makinenin, Hyper-V Server'ın ismini veriyorduk, IP adresini veriyorduk. Ücretsiz olmasına rağmen domaine dahil edebiliyorduk. Hyper-V Server'ımızı ücretsiz olmasına rağmen cluster kümesi içerisine dahil ediyorduk. Ve sadece bu Hyper-V Server üzerinde çalışacak olan sanal sunucu işletim sistemlerine gerekli ödemesini yapıp lisanslarını alıp çalışmaya devam ediyorduk. 2016'da bu özellik geldi. Windows Server'ın Nano Server özelliğini kullanabileceğimiz gibi sadece Hyper-V bileşenlerini kullanabileceğimiz, başka hiçbir rolün barındırılamayacağı, ihtiyaç durumunda yükleyebilecek olduğumuz server rol özelliği geldi. Şiddetle ben bunu tavsiye ediyorum halen daha. Gerek güvenlik, gerek disk alanı, gerek ise bakım ve iyileştirme zamanlarında yaşayacak olduğumuz kesintileri minimuma indirebilmek için Nano Server kurulumunu önermekteyim ve Hyper-V Server'da Nano Server üzerinde çalışmaktadır. Eğer ki Hyper-V Server kullanırsak Server rol olmayan, yani Windows kurduk. Windows kurduktan sonra Server Manager tarafından Role and Features bölümünde Hyper-V rolünden bahsetmiyorum. Hyper-V Server'ı da kullanabilmekteyiz. Hyper-V formatlarından bahsediyorum. Hyper-V formatlarında neler vardır? Client Hyper-V, bizlerin IT ürünleri test ederken, ürünleri geliştirirken kullanmış olduğu Windows platformu üzerinde çalışan, Windows Client platformu üzerinde çalışan, bu Windows 8'de de vardı, Windows 10'da da desteklemekte, test ortamlarımızı yapmış olduğumuz işletim sistemidir. Herhangi bir şekilde cluster hizmetini vermemektedir. Standalone Hyper-V Server biraz evvel söyledik. Server Core'a benzemektedir, ücretsizdir. Herhangi bir lisans ödemesini yapmadan ücretsiz olarak server rolün sahip olmuş olduğu bütün yetenekleri birebir olduğu gibi kullanabilmiş olduğumuz Hyper-V formatıdır. Ve bizlerin bilmiş olduğu birçok kurumda da kurmuş olduğumuz Windows işletim sistemi üzerindeki server rol olan Hyper-V servisinin kurulması. 2012'ye kadar de biliyorsunuz lisanslama modeli değişti. Standart ve data center aynı teknik yeterlilikte fakat farklı fiyat politikalarıyla, farklı fiyatlandırma politikalarıyla benden kontrolü istemezseniz sevinirim. Oturum içerisinde oturuma müdahale etmenizi istemiyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Şundan bahsediyorum. Fiyat politikalarından bahsediyorduk. Hyper-V Server'la rol olan Hyper-V servisleri aynı yeteneklere sahipti 2012'de. Standart ve data center olmak üzere. 2016 ile birlikte lisanslama modelleri değişti. Lisanslama modellerinde standart ve data center olmakta. Lisanslaması makinemizin, hostumuzun sahip olmuş olduğu Virtual Core seviyesinde yapıldı ve bununla birlikte standart ile data center arasındaki yetenekler de değişti. Bu yetenekler neler değişti? Onları özetlemek istiyorum. Eğer ki sahip olduğumuz platform Operations. Evet. Virtual Machine tarafında bizi ilgilendiren taraf, Windows Server 2012'de ve 2008 tarafında olmayan Shared Virtual Machine özelliği. Tarafında olacak özellik. Hyper-V tarafında eğer Shielded Virtual Machine özelliğini kullanacaksak eğer Data Center tarafında desteklenmekte bu sadece. Gördüğünüz gibi standart bunu support etmemektedir. Standart ile Data Center arasında eskiden olduğu gibi 2003'te 2008'de görmüş olduğumuz çok büyük değişimler 2016'da karşımıza çıkmadı. Sadece Hyper-V tarafındaki Shared Virtual Machine özelliği Data Center tarafında support edilebilir duruma geldi. Standartta support edilemez duruma geldi. Bizler bugüne kadar ne diyorduk? Standartla data center aynı yeteneklere sahipti. Hyper-V'nin ücretsiz sürümü olan Hyper-V server'ı ortamlarınıza kurduğunuz zaman bile Hyper-V rolünün sahip olmuş olduğu yetenekleri birebir kullanabileceksiniz anlamına geliyordu. Ta ki 2016'ya kadar, eğer ki 2016'da ücretsiz sürüm olan Hyper-V server kullandığınız zaman bu özelliği kullanamayacaksınız. Çünkü bu özellik Enterprise seviyesinde gelen bir güvenlik özelliğidir. Bununla ilgili de çalışmaları başlattık zaten. Özet olarak bahsetmem gerekirse bu ne yapmaktadır? Özellikle fabrik management yöneticilerini, yani sanal platform yöneticilerinin sahip olmuş oldukları yeteneklere biraz güvenlik önlemleri alınıyor. Biliyorsunuz bizler sürekli olaraktan güvenliğe guest sunucu seviyesinde bakmıştık. Aktif direktörümüzü korumuştuk, sanal sunucumuzu korumuştuk, içerisinde bulunan SQL sunucularımızı korumuştuk. Her bir şey korumayı sanal sunucu platformunda yapmıştık. Peki ama fiziksel sanal platform yöneticimiz, sahip olduğumuz aktif direktörünü, sahip olduğumuz file server'ın datalarını alırsa, bu datalardan kastım nedir? VHD'yi, VMDK datalarını ve XML datalarını alıp herhangi bir platformda import ederse nasıl bir önlem alırdık? Bu yöneticimiz çünkü BitLocker Encryption key'ini de alabilirdi. Farklı yapmış olduğumuz şifreleme mekanizmalarının güvenliğini de elde etmiş olabilirdi. Zaten bunları yapıyordu. Neler yapabilirdik? İşte Enterprise seviyesinde güvenliğe önem veriyorsak gelen yeni özellik Shared Virtual Machine özelliğidir. Bu da Data Center lisanslaması ile birlikte gelmekte. Ücretsiz sürüm olan Hyper-V Server'ı standart sürüm ile birebir aynı iken Data Center sürümünde bu kıyaslama, bu özellik bulunmamaktadır. Bunun bilgisini vermek istedim. Windows Server 2016'nın yeniliklerini ilerleyen günlerde çok daha detaylı teknik demolarla ve teknik makale paylaşımlarıyla sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sunum içerisinde anlatmış olduğum konularla ilgili herhangi bir sorumuz varsa cevaplamak üzere burada bekleyeceğim arkadaşlar. Bir iki dakika kadar buradayım. Sorularınız varsa Q&A bölümünden cevaplamak üzere bekliyorum. Muzaffer Sevim'den bir sorumuz var. Hyper-V replika sunucularında master host'ta bulunan lisans sayısı kadar lisans gereksinimi var mıdır? Bu çok değişken. Bunu söyleyeyim. Replike edilen disaster site'ından bahsettiğinizi varsayıyorum. Disaster site'ındaki sunucularımız eğer software assurance lisans özelliğine sahipse ki disaster tarafında olmazsa olmaz maliyet düşürmek için yapmamız gerekli olan özelliklerden bir tanesidir. Lisansa gerek yoktur. Çünkü Software Assurance lisanslama modeliyle bizler disaster site'ımız içerisinde bulunan pasif moddaki bütün sanal sunucularımızla lisanslanmış duruma geliyoruz. Eğer ki Software Assurance'unuz yoksa evet pasif mod üzerindeki, pasif host üzerindeki bütün sanal sunucuları da lisanslamanız gerekmektedir. Tamamen lisanslamadaki doğru tercihi yapmanızla alakalı olan bir sorudur. Sunumu herhangi bir problem yaşamadıysak eğer kayıt altına da alıyorum. İlerleyen zaman dilimleri içerisinde sunumu da videosunu izleyebileceksiniz. Metinle ilgili dokümanlarıysa ilerleyen günlerde zaten her birisi için ayrı ayrı kaynakları paylaşıyor olacağım sizlerle. Şu anda TechNet üzerindeki sayfa ve bu sunum haricinde herhangi bir hazırlamış olduğum bir doküman yok. Her şeyi online olaraktan kullanıyorum ben de. Arkadaşlar oturuma katıldığınız için teşekkür ederim. Failover cluster yapısında ekstra getirilen yenilik var mı? Evet var. What is new? Özelliklerinde bunlardan birkaç örnek verdim. Özellikle olan cluster mimarisi için rolling update şu anda bizleri cezbeden özelliklerden bir tanesidir. Ve sunum içerisinde paylaşmadım. Çünkü bunun herhangi bir şekilde demosunu gerçekleştirmedim. Bunun cluster tarafına gelen en büyük özelliklerden bir tanesi şudur. Sizleri biraz heyecanlandırayım bu bilgiyle. Artık cluster kümesi Active Directory mimarisine bağımlı olmadan çalışabilmekte. Bunların da testlerini gerçekleştirip en kısa zamanda gerekli kaynak paylaşımlarını sizlerle yapıyor olacağım. Cluster mimarisi içerisinde çok fazlasıyla yenilikler var. Rolling Update, Shared Virtual Machine özelliği, Shared VHD özelliği, Azure üzerinde Witness Directory'nin yapılması ve en önemlisi bugüne kadar 2012'ye kadar sürekli başınıza ağrıtan ve müşteriler tarafından pek istenilmeyen Active Directory bağımlılığı, Active Directory Cluster mimarisi için özel kurmuş olduğumuz yeni Forest yapılandırmaları 2016 ile birlikte yapmamıza gerek olmadan AD'ye, domain ortamına Forest ihtiyacı olmadan yapılabilmekte. En büyük yenilik bu. Bunu dediğim gibi çalışmalarında yakın zamanda planlayacağız. Arkadaşlar başka soru almayacağım. Son soruyu geldi kapatırken onun için cevapladım. Oturuma katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki web seminerimizde görüşmek üzere diyorum ve hatırlatıyorum, videoda herhangi bir problem yoksa kayıt altına alındı. İlerleyen dönemde Çözüm Park TV üzerinden tekrardan izlenebilir duruma gelecektir. Görüşmek üzere, hoşça kalın.